neyse adımız ya
yemek.
Hayatın sesleri. Hayatın seslerinden sesimizin ulaştığı tüm dinleyicilerimize sıcacık sevgi ve selamlarımızı sunarak başlıyoruz bugünkü programımıza. Program yapımcılarınız Özlem Yalçın, Didem Öztaşbaşı ve Şule Çankaya, kumanda masasında Özkan Özden Koç ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. 15.55'e dek sürecek birlikteliğimize sizleri de bekliyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Çift 090 312 463 34 19 ve 463 34 21 numaralı telefonlarımızdan ulaşabilirsiniz bizlere. hayatinsesleri@trt.net.tr yine bizlere ulaşabileceğiniz elektronik posta adresimiz. Facebook ve Twitter üzerinden de yine bizimle iletişime geçebileceğinizi hatırlatalım. Hayatın Sesleri diye aradığınızda bizleri bulabileceksiniz Facebook ve Twitter'da. Sevgili dinleyicilerimiz, pazartesi gününden beri haftanın teması kar biliyorsunuz. Sizin için kar ne ifade ediyor? Sizin için kar ne anlama geliyor? Cümlelerinize bir dinleyicimiz bizden bir armağan kazanacak. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu Hayatın Sesleri programından bir armağan kazanacak. Armağan kazanacak dinleyicilerimizden olmak istiyorsanız sizler için kar ne anlam ifade ediyor? Cümlelerinizi, sözcüklerinizi bekliyoruz yarışmamıza katılabilmeniz için. Evet, konuklarımızı stüdyomuza almadan önce, sohbetlerimize başlamadan önce yine müzik diyoruz hayatın seslerinde ilk olarak.
İnşallah ol sen de böyle, aşık ol da bak birine. Ben oldum da ne oldu sanki, senin gibi birisine. İnşallah ol sen de böyle, aşık ol da bak birine. Ben oldum da ne oldu sanki, senin gibi birisine. Karlar düşer, düşer düşer ağlarım. Hep ismini anarım. Karlar ismini anarım. La la la la la la, da ba da ba di, di ba da. Gel de gör bak şimdi beni, bulamazsın eski halimi. Seni düşünmekten yitirdim ben benliğimi. Zaten sende insaf yok ki, olsaydı terk etmezdin beni. Terk ettin de ne oldu sanki, bak buldum başka birini. Karlar düşer, düşer düşer ağlar. Hep ismini, hep ismini anarım. Karlar düşer, düşer düşer ağlarım. Hep ismini anarım.
Hep ismini anarım.
yarışma konumuzun konusu kar olunca karlar düşeri de siz sevgili dinleyicilerimizle paylaşmadan edemedik. Zeki Müren'in sesinden paylaştık siz sevgili dinleyicilerimizle. Bekliyoruz karla ilgili cümlelerinizi sevgili dinleyicilerimiz yarışmamız için. Ve şimdi konuğumuza merhaba demek istiyorum. Aile hekimi ve psikodrama grup terapisti Doktor Sayın Derya Akbıyık stüdyomuzda. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhaba.
Evet, psikolojik sorunların çözümünde sorunları çözebilmek, farklı bakış açılarını görebilmek için başvurulan bir yöntem psikodrama ama evet. Biz bugün bu yöntemi daha detaylı ele alalım, dinleyicilerimizle paylaşalım istedik. Nedir psikodrama diye bir başlayalım isterseniz Sayın Akbıyık.
Davetiniz için çok teşekkür ederim.
Biz teşekkür ederiz
çok
geldiğiniz
teşekkür ederim.
İçin.
Yani psikodramayı daha geniş bir kitleye anlatabilme fırsatı veriyorsunuz böylelikle. Çok teşekkürler. Psikodramayı çok hemen şunu söylemek isterim ki ben ilk öğrenmeye başladığımda soruyordum ne oluyor, neyin nesidir diye. Psikodramanın anlatılacak hiçbir yanı yoktur. Sadece içinde olarak öğrenebilirsin demişlerdi. O nedenle ben dilim döndüğünce size bir şeyler söyleyeceğim ama psikodramayı gerçekten anlamanın tek yolu psikodramanın içinde olabilmek. Psikodrama bir grup psikoterapisi yöntemi aslında temel olarak. Kişilerin geçmişte ya da şimdi yaşadıkları sorunları, çatışmaları çözmek için yardım aramalarına çarelerden bir tanesi.
Ne zamandan beri başvurulan bir yöntem ülkemizde?
Ülkemizde 20 yıldan fazladır profesyonel olarak eğitimler verilerek yapılıyor. Ama belki şöyle bir ölçüt söyleyebilirim. Biz Bergama'da, Asklepion'da, Antik Şehir'de, Antik Tiyatro'da kongreler yapıyoruz. Bilimsel yanını geliştirmek için 40.sını bu sene yapacağız. Yani hani en basit ifadeyle 40 yıldır orada bilimsel anlamda psikodrama çalışmaları sürdürülüyor diyebilirim. Ama son 20-25 yıldır biraz daha kurumsallaşmış şekilde yurt dışı bağlantılarımız olarak Morena Enstitüsü ile
uluslararası
işbirliği
bir
şeklinde,
kongre
uluslararası
şeklinde gerçekleşiyor.
Şeklinde
evet.
Gerçekleşmeye başladı. Benim takibimde yaklaşık 20-25 yıllık bir dönemde ama aslında çok eski. Aslında çok eski. 40 yılı aşkın.
Spontan gelişiyor herhalde değil mi? Kimler katılabiliyor?
Şöyle psikodrama bir grup psikoterapisi yöntemi diye başladım. Tekniklerini bireysel çalışmamız da mümkün ama esas grupların içinde yardım arayan herkese açık bir yöntem.
Evet.
Bunlar özel gruplar olabilir. Mesela kanser hastalarıyla psikodrama grupları da ben çalıştım. Kanser hastalarımızla yaptım. Şizofreni hastalarımızla. Kendini tanıma ya da geliştirme çabasında olan bütün insanlarla, her yaş grubuyla yapılabilecek tedavi şeklidir.
Peki kaç kişilik gruplardan oluşuyor? Bir sayısı var mıdır?
Evet var, var. 8 kişinin altına düşmemesini istiyoruz. Ortalama bizim eğitim grupları ya da kendi geliştirme gruplarında 20-25 civarına çıkıyoruz. Hı hı. Ama dünyadaki örneklerde yüzlerce kişiyle aynı anda çalışıldığı gözlemlerimiz de var. Ama bizim 8 ile 12, 15, 20...
Daha mı iyi sonuç alınıyor grup sayıları az olunca?
Bunun bir şeyi yok. Yani bir hani şu kadar sayıyla daha iyi çalışılır diyemiyoruz. Çalıştığımız temaya bağlı, çalıştığımız kişilerin beklentisine bağlı. Belki grupların şöyle bir özelliğini söylemekte fayda var. Gruplar kapalı gruplardır. Yani aynı grupla başlarsınız. İçeriye seyirci, misafir, izleyici almadan, yeni üye almadan çalışmayı planladığımız grup bitene süre bitene kadar
nedir onun olabilir. Süresi değişir mi terapinin
tümüyle
durumuna
değişir.
Göre
ne açıdan psikodramayı niye kullandığımıza bağlı olarak değişir. Psikodramayı eğitim amaçlı kullanıyoruz bazen kurumlara eğitimler veriyoruz ya da kurumlarda kişiler arası ilişkileri geliştirmek üzere kullanabiliyoruz.
Eğitim amaçlı derken yaş grubu var mı? Küçüklere mi, gençlere mi? Nasıl bir eğitim amaçlı kullanıyorsunuz?
Yani bu bizden yardım isteyen bir kurumun içeriğine göre değişebilir.
Değişebiliyor. Evet.
Ergenlerle sınav stresi çalışabilirsiniz. Veya yaşlılarla yaşlanmaya yönelik bir şeyler çalışabilirsiniz. Adliyede suçlularla ilgili bir şey çalışabilirsiniz. Psikodrama bu anlamda pek çok farklı alanda kullanılabilecek bir
herkesin katılabileceği
evet
bir yöntem evet. aslında.
Belki şöyle ayırarak anlatmam daha kolaylaştırıcı olur. Biz hem psikodramatist yetiştirmeyi hedefliyoruz. Biz derken ben Ankara Psikodrama Derneği'nin genel sekreteri kimliğimle
aynı
biz
zamanda,
diyorum.
Evet.
Bunu açıklamak isterim. Hem profesyoneller yetiştiriyoruz. Psikodrama gruplarını yönetebilecek profesyoneller yetiştiriyoruz. Hem de kendini tanıma, farkındalık kazanma, kendini geliştirme, başa çıkma becerilerini artırmak isteyen herkese gruplar oluşturarak çalışma fırsatı sağlamaya sağlıyoruz.
Şimdi gerçek hayatta olup bitenlerin sahnede canlandırılması bir nevi de
evet.
herhalde psikodrama
evet.
değil mi? Tiyatronun psikolojik tedavide kullanıldığı bir yöntem de diyebilir miyiz aslında buna yoksa daha mı bilimsel bir açıklaması yapılabilir?
Evet, aslında bu soruyu sormanıza çok seviniyorum çünkü psikodrama çoğu kere içerdiği drama bölümü nedeniyle tiyatro hani sadece oyun oynamak şeklinde algılanan çok yer var.
Hı hı.
Halbuki bizim amacımız geliştirmeye, sağaltıma, tedaviye yönelik işler yapmak. Ve bir grup psikoterapisi yöntemi olarak psikodrama çok uzun yıllardan beri dünyada bilimsel, akademik alanlarda çalışılan bir uygulama, bir teknik. Bilimsel toplantıları yapılır. Size az önce söylediğim Bergama'daki toplantımız da uluslararası bir toplantıdır ve yurt dışından pek çok değerli hoca, grup yöneticisi gelir ve bizimle birlikte olur Bergama'da. Asklepion'da yapıyor olmamızın özel bir önemi var.
Nedir o?
Asklepion bir antik tiyatro. Antik Yunan'da ölümün giremediği bir tedavi merkezi. Milattan önce 4. yüzyıl sanıyorum, hatta biraz daha eskisine dayalı şeyler var, tarihi belirtiler var. O zaman çok büyük bir sağaltım merkeziymiş.
Hı hı.
Ölümcül hastaların alınmadığı, orada hiç kimsenin ölmediği çok önemli bir tedavi merkezi ve biz toplantılarımızı 40 yıldır orada yapıyoruz.
Çok güzel.
Ve bilimsel bir toplantı bu. Tedaviye yönelik toplantılar. O nedenle tiyatrodan bir farkı var. Ama tiyatronun sağaltımda kullanılması da tabii bir o kadar eski.
Hı-hı.
Tarihine bakarsanız.
Evet. Şimdi psikodramada da rol yapılabilir mi? Tiyatrodaki gibi.
Evet.
Kişi geliş, spontan gelişiyor ya konuşmalar.
Evet.
Orada
evet.
da rol yapılabilir
rol
diyorsunuz.
Zaten psikodrama sürecimizin en temel ögelerinden bir tanesi. Rol yaparak.
Yani geçmişinin... kişi kendini gizleyebilir mi anlamında rolü sormuştum.
Kişi orada istediğini yapabilir. Kendisini gizleyebilir ya da hiç kimsenin bilmediği yanlarını o gruba açabilir. Bu tamamen kişinin kendisine kalmış bir şeydir. Ama biz gizlenmekten çok yaratıcılık ve spontanlıkla birlikte hı hı. kişilerin kendilerinin izin vereceği sınırda
doğal,
kendilerini
içten.
Açmalarını hı hı. evet teklif ve tercih ediyoruz aslında.
Ama olmayabiliyor da
tabii. Olmayabilir. Bu tabii kişisel sınırları herkesin hı hı. farklı. Herkesin çok farklı.
Evet.
Ama rol oynamak saklamak anlamında değil ama biz bazen olmayan şeyleri varmış gibi oynayarak da farkındalıklarımızı artırabiliyoruz.
Hı hı.
O nedenle çok değerli bir teknik. Herkesin eskiden bir donanımınız olması gerekmiyor psikodrama gruplarında hı hı. var olabilmek ve kendinizle ilgili bir şeyler kazanabilmek için. Evet, rol var ama saklamak boyutunda değil.
Değil, peki.
Evet.
Neler yapılıyor? Nasıl bir tedavi anlayışı hakim acaba? Bu hı hı. konuda neler söyleyeceksiniz? Hı hı.
Temalı gruplar yapılabilir. Birkaç örnek verdim az önce.
Hı hı.
Yani belli bir konuda ortak sıkıntıları olan, zorlanmaları olan kişilerin bir araya gelip ortak çareler aramalarına yönelik gruplar olabilir ki. Yine,
hastalıklar gibi, kanser
mesela, gibi
az önce söylediğiniz
gibi. Mesela ben tıp doktoru olduğum için aklım
evet.
daha çok hastalıklara hı hı. doğru kayıyor her zaman. Mesela kanser hastalarıyla, psikiyatrik hastalıklar ve onların yakınlarıyla, bakım verenlerle. Ergenlik dönemi sıkıntıları mesela. Ergen anne babaları bizi en çok arayan ve talep eden gruptur.
Anneler ergenleriyle mi katılıyorlar?
Hayır. Böyle bir denememiz olmadı. Bilmiyorum, olsa nasıl olur. Hiç de fena olmazdı. Travma grupları tabii, ruhsal travma bizim için önemli bir çalışma alanı. Belki biraz daha uluslararası boyutta düşünürsek göçler, göçmen olmakla ilgili. Süreçler psikodramada ortaya getirilebilir ve çok fayda sağlayabiliriz.
Peki her seansta bir konu mu belirlenir? Roller nasıl dağıtılır mesela?
Hiç bilmeyiz. O gün oraya da içeriye girerken neler olup biteceğini hiçbirimiz bilmeyiz.
İçeri girince mi?
Girdikten sonra spontanlık ve yaratıcılığımıza kalmıştır her şey. Hmm. Grup üyelerinin o sıradaki hazırlıkları, o sıradaki öncelikleri, o sıradaki tercihleri.
O öncelikler nasıl belirlenir?
Tümüyle kendiliğinden. Önceden bir programımız olmaz. Psikodramın önceden programlı bazı yönleri var. O da eğitim grupları. Biz psikodrama eğitimi almak isteyen profesyonellere de olanaklar sağlıyoruz. İşte onların eğitimleri yapılandırılmış. Orada biraz biliyoruz. Eğitime girerken kaç saat eğitim olacaklar, neleri öğrenecekler, grubun içinde neler olacak. Onun dışında bilmiyoruz.
Peki hangi durumlarda başvurulan bir yöntem acaba? Kimler başvuruyor daha çok? Hastalık gruplarının dışında. Yani bir problemin olması gerekiyor mu?
Şart
problem
değil,
olmadan
şart
da.
Değil. Kendini geliştirmek isteyen herkes.
Herkes.
Geçmişte ve şimdi çatışması olmayan kimse var mı? Hiç kimse yok. Hepimizin öyle ya da böyle çatışmaları var. Çatışma çözmek olabilir, kendini geliştirmek olabilir, farkındalık kazanmak olabilir. Aile içi işlevlerle ilgili süreci daha iyiye çekmek olabilir.
Evet. Peki çözümleme nasıl oluyor? Uzman mı sorunların fark edilmesini sağlıyor yoksa kişi kendi kendine mi fark ediyor?
Temel olan idealimiz tabii kişinin kendisini fark etmesini sağlamak. Bazen bunu grup yardım eder. Çünkü az önce söyledim, içinde olduğunuz grupla uzun bir süre geçiriyorsunuz. Ve hep aynı kişilerle. Artık birbirinizi çok yakından tanıyorsunuz. Oradaki dengeleri gözetir ve fark eder hale geliyorsunuz. Sorunların çözümünde psikodrama yöneticisi ya da terapisti, yani grubun lideri aslında çok fazla ön planda değil. Sadece grubun psikodrama teknikleriyle düzgün yürümesi için, farkındalıkların ya da kişiler arası ilişkilerin belli bir dengede gitmesi için aracı rol oynamak.
Ne kadar sürer bir seans?
Değişir.
O da değişir.
Tam gün çalışmalarımız oluyor.
Ama bazen, o sorun orada çözülür, öyle biter seans.
Bazen başka bir haftaya, ama psikodrama grupları uzun erimli gruplar olduğu için hani bir seferlik pek yapmayız.
Peki işe yaramadığı durumlarda olur mu? Yoksa her seferinde bir çözüme ulaşır mı?
Psikodrama grup psikoterapileri içinde, belki genel psikoterapiler içinde de en hızlı çözüme ulaştıran yöntemlerden bir tanesi diyebiliriz. En hızlı. Anlıktır değişimler. Ama işe yaramadığı durumlar tabii ki olabilir. Bunu süreç içinde fark edersiniz ya da geciktiği olabilir. Yani biz daha hızlı bekleriz bazı şeylerin fark edilmesini. Ama o işlemleme, analiz süreci gruptan çıktıktan sonra da gruba katılan kişiler de devam ettiği için. Çünkü gruptan beyninizi de alıp çıkıyorsunuz.
Evet.
Peki, bir süre
sonra
devam
o beyni alıp çıktıktan sonra hayata bakış değişiyor mu? Daha mı pozitif oluyor insanlar?
Benim çok değişti ama bütün grup üyelerimizde bir değişim yarattığını tahmin ediyorum. Tabii.
Her gruptan farklı şeylerle çıkıyorsunuz sizler de sonuçta, değil mi?
Tabii ki.
Evet. Şimdi problem olması gerekmiyor dedik. Peki sonunda nasıl bir fayda sağlıyor? Psikodramaya katılındı, bitti seanslar. Belki ne kadar sürdü
tamamen o probleme bağlı. Tamamen işlediğimiz konuya ve grubun kurulma amacına bağlı olabilir. Mesela kurumlarda yapılandırılmış diyoruz ki 6 hafta, haftada 1,5 saat, haftada 1 gün 1,5 saat kişiler arası ilişkinin geliştirilmesi için çalışacağız gibi bir program yaptıysak 6 haftanın sonunda kurum çalışanlarının veya başka bir konuysa başka konudaki bir gelişme bekliyoruz. O gelişmeyi ölçtüğümüz tekniklerimiz de var.
O bir gelişme nasıl yapılıyor?
Hangi grupla çalışıyorsak o grup içinde bir değerlendirme yapıyoruz, bir analiz yapıyoruz.
Evet. Peki daha çok kimler katılıyor?
Daha çok kimler katılıyor?
Çocuklar, gençler, anne çocuk, az önce bahsettiniz, yaşlılar.
Hepsi.
Hepsi. Herkes yani katılıyor. Daha çok şu katılıyor gibi.
Özel bir şey
bir
yok.
Bir şey yok.
Bir şey yok ama belki eğitim boyutunu burada, bu bir davet de. Buradan fırsat bulmuşken eğitim almak isteyen psikodrama grup yöneticisi ya da terapisti olmak isteyen profesyoneller için bir bilgi verebilir. Psikologlar, sosyal hizmet uzmanları, tıp doktorları, psikiyatristler, psikolojik rehberlik danışmanlık alanında çalışanlar eğitimlere katılabilirler, eğitim alabilirler.
Ne kadarlık bir eğitim süresi?
Uzun.
Uzun, o da uzun.
Uzun. Yani 3 bölüme ayırıyoruz. Bunu bizim Ankara Psikodrama Dernek sayfamızdan eğitimin bütün sürecine ulaşabilirler. Bize yazabilirler katılmak isteyenler. Ama şimdiki durumda 3,5-4 yıl civarında bir eğitim süremiz var. İçinde süpervizyonlar, tez hazırlamalar, sınava girmeler. Oldukça uzun ve emek isteyen bir eğitimden geçmek gerekiyor. Çünkü büyük bir grubun sorumluluğunu üstlenecek becerileri edinmeniz vakit alıyor.
Evet. Peki hiç geri dönüş aldınız mı katılanlardan daha sonrasında hayata bakışları ne olmuş, çok, nasıl değişmiş?
Çok tabii. Yani gruplar zaten hani bir süre o gruplarla vakit geçirince tabii ki ilişkiler çok yakın olmaya başlıyor. Ben yine kanser hastalarımdan örnekler vereyim. Kanser hastalarımla yapıp bitirdiğim gruplardan sonra herkes bir şekilde birbirini takip eder. Hastalık nasıl oldu, iyileşti mi? Sen hangi tedaviyi aldın, bana niye onu başlamadılar? Nasıl gitti? Sizin ailede bu iş böyleydi, şimdi nasıl oldu diye. Bizim grup sürecimiz bittikten sonra da bir ilişki, bir aslında bir analiz, bir sürecin bir kısmen devamı olur her zaman.
Peki hastalıkların tedavisi yönünde özellikle kanser hastaları dediniz ya, onlara daha mı motive edici bir yaklaşım oluyor, bir yöntem oluyor acaba?
Evet, ben bu alanda yıllardır çalışan bir doktor olarak bunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Tedavi uyumlarını çok kolaylaştıran bir yöntem bir kere. Yalnız olmadıklarını, bu alanda destek alabilecekleri başkalarının olduğunu, kendilerinden önce hastalanmış kişilerden bir şeyler öğrenebileceklerini fark ettikleri bir birliktelik.
Evet. Peki ülkemizde uluslararası düzeyde kongreler düzenleniyor dedik. Dünyaya baktığımızda ülkemiz ne durumda?
Çok iyi durumdayız.
Ha,
artık çok sevinerek güzel söylüyorum. Evet. Çünkü yıllardır hani 40 yıldır Bergama'da yurt dışından terapistleri ya da yöneticileri konuk etmiş bir ülkeyiz biz. Halen de devam ediyoruz. Bu sene Mayıs ayının sonunda yine kongremiz var. Katılmak isteyenlere kapımız seve seve açık. Uluslararası kongre sürdürmenin avantajı uluslararası...
Hekimlere çağrı yapıyorsunuz değil mi buradan ya da...
Psikodrama eğitimi alabilecek bu alanla ilgilenen profesyonellere çağrı yapıyoruz. Biz tabii... Misafirlik ev sahipliği yaparken, uluslararası hocalara ev sahipliği yaparken bizim de bir adımız var. Yani yurt dışında göçmenlerle çalışma fırsatımız var. Oradaki insanlarla tanıştıklarımız, işbirliklerimiz var. İyi durumdayız. Gayet iyi durumdayız. Sevinerek söylüyorum.
Evet, ne güzel. Çok çok daha iyi durumlara gelmek dileğiyle diyelim. Evet. Çok teşekkür edelim bugünkü bilgilendirmeleriniz için.
Çok teşekkür ediyorum davetiniz için.
Evet, herkes katılabilir diye buradan bir kez daha duyuralım. Evet. Problem olması gerekmiyor.
Gerekmiyor.
Psikodrama eğitimlerine.
Programımızın yurt dışında dinleyicileri olduğunu biliyorum. Göçmen olmakla ilgili boyut psikodramayla çok iyi çalışılıyor. Bunu da hatırlatmak isterim.
Evet, o zaman o dinleyicilerimiz de katılabilirler diyorsunuz. Tabii, tekrar teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Aile hekimi ve psikodrama grup terapisti, aynı zamanda Psikodrama Derneği Genel Sekreteri Doktor Sayın Derya Akbıyık. Tekrar teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz, yorumlarınız için. Sağ olun, var olun ve hayatın seslerine müzikle devam ediyoruz.
Hiç düşünemem, oysa kaderime yazılmış mı bilemem adım. Sensiz buraların tadı yok, bu ateşe rüzgarın lafı yok. Dört duvar içindeyim, dava yok. Son ver şu hasrete, ne olur canım. Gözlerine bakamam, tenine dokunamam, senden vazgeçmeyi hiç düşünemem. Oysa kaderime yazılmış mı bilemem adım. Sensiz buraların tadı yok, bu ateşe rüzgarın lafı yok. Dört duvar içindeyim, dama yok. Son ver şu hasrete, ne
saatlerimiz 15.32'yi gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz. Hayatın Sesleri devam ediyor TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Ve şimdiki stüdyo konuklarımız bilim ve teknoloji yazarı Sayın Serpil Yıldız. Merhabalar, merhaba. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Ve bilim yazarı Atıl Albayrak.
Merhaba.
Siz de hoş geldiniz. Hoş, merhabalar. Evet, şimdi bir farklı konuyu konuşacağız. Tamamen gönüllü emeğiyle hazırlanan Bilim Ofisi adlı bir internet sayfasından söz edeceğiz. www.bilimofisi.com adresinden yayın yapan bu internet sayfasını dinleyicilerimize tanıtalım istiyoruz. Öncelikle nasıl doğdu?
Aslında uzun bir hikayesi var. Bir o kadar da kısa hikayesi var. Ne demek istiyorum? Hem evet. Atıl, hem ben, hem de bu sayfaya emek koyan arkadaşlarımız geçmişten beri bilim yazarlığı yapan kişileriz biz. TÜBİTAK'ın yayınladığı Bilim ve Teknik Dergisi'nde uzun yıllar çalıştık. Sonra bir yayın kuruluşunun çıkarttığı bir bilim dergisi vardı. Onun hem oluşumunda hem de ortaya çıkışında rol oynadık. Sonra tabii o yayın hayatını sonlandırmak zorunda kaldı. Sonra bir üniversite bizden, deneyimlerimizden yararlanmak üzere bir bilim dergisi hazırlığı konusunda destek istedi. Biz o çalışmayı gerçekleştirdik. Arkasından da onlar ekonomik olarak bu işi karşılayamayacaklarına kanaat getirdiler. Ama biz hepimiz bu işe yıllarını vermiş kişiler olarak bu işten bir türlü kopamadık. Ve düşündük, taşındık. Yani hem birikimimizi paylaşacak hem de bilim haberciliğinin ülkemizde biraz daha az gelişmiş olduğunu, hı hı, düşünerek güncel bilim haberlerini yayınlayabileceğimiz bir web sitesi yapmaya karar verdik. Ağustos'un sonundan beri de
2014'dü.
2014-25 Ağustos'ta başladık değil mi?
Hı hı. Evet.
O tarihten beri de işte böyle heyecanla fırsat buldukça tabii ve siteyi güncel tutmaya çalışarak çaba gösteriyoruz.
Evet, kaç kişilik bir
4 kişiyiz şu an. Hali hazırda rutin olarak yazan 4 kişiyiz. Bir de teknik bir desteğimiz daha var.
Hı hı.
Toplam 5 kişiyiz. Yani yazar kadrosu 4. Bir de teknik destek, toplam 5 kişi olarak devam ediyoruz.
Evet.
Günlük olarak tabii bundan şu an bir maddi bir beklentimiz olmadığı için günlük işlerimizin arasında tamamen gönüllü ve bu işi sevmemizden kaynaklanan bir itme kuvvetiyle her gün işte elden geldiğince yurt dışı haberleri takip edip günlük girmeye
günlük,
çalışıyoruz.
Tabii. Bir site günlük yayın evet. yapıyorsunuz.
Çünkü günlük olarak yani her gün belli bir giriş yapmadığın zaman izleyicinizi kaybetme tehlikeniz var.
Evet. Peki hedefiniz neydi başlarken? O hedef kitleye ulaşabildiniz mi?
Yok.
Yani aslında evet, henüz sonra. Çok
erken tabii. Erken. Yani Ağustos evet. çünkü.
Bir de aslında bizim hedefimiz tabii şu anda işleyiş biçimimiz uluslararası bilim ajanslarından çıkan haberleri Türkçeleştirip toplumumuza aktarmaya çalışmak. Ama uzun vadedeki hedefimizin böyle bir projeksiyonu yok. Çünkü biz hepimiz kendimizde bilim konusunda yapılmış çalışmaları araştırıp özgün haberler, ülkemize özgü haberler, uzun makaleler, hı hı. dosya tipi çalışmalar yapmaya muktedir insanlarız. Ancak tabii böylesi bir çalışma ne yazık ki belli bir ekonomiyi zorunlu evet. gerektiriyor. Yani bir araştırma makalesi yazmaya kalktığınız zaman nereden bakarsanız bakın en az 15 günde bazen konuya göre 3 aylık bir çalışma dönemi gerektiriyor
tabii.
Ve bunlar gündüz mesai saatlerinde yapılması gereken işler. Şu anda tabii bir ekonomik desteğimiz
siz gece de mesai
için
harcıyorsunuz o zaman. Tabii, gece gündüz.
Okulun ne zaman takip edeceği belli. Yani gündüz de girenler var, aha. gece de girenler var. Onu da takip ediyoruz. Çünkü gece de güncellenmesi hoş bir artı getiriyor siteye.
Hı hı.
O şekilde takip edenler de oluyor. O yüzden yani belli bir çalışma saatimiz yok. Zaten gündüzde ayrı işlerimiz olduğu için hani gece de güncelleme yapıyoruz.
Evet, peki içeriğinde neler var? Nasıl oluşturuyorsunuz?
Aslına bakarsanız bilim dünyasının, bilim ve teknoloji dünyasının hemen her alanına ilişkin haberleri yer vermeye çalışıyoruz. Bunun dışında işte galeri bölümümüz yer alıyor. Burada da yine bilimsel konularda ya da işte hani bilimsel bir konuyu görsel yollarla anlatmanın yollarını oluşturacak görselleri dizip altına açıklamalar şeklinde sunuyoruz. Bir bilim kurgu köşemiz var.
Yeni projemizden istiyorsan bahsedelim. Soru cevap.
Şimdi, tabii.
Yani sayfanın içerisinde bir soru cevap bölümü var ayrı. Fakat biz bunu biraz daha genişletmek istiyoruz şimdi. Hani onun ismini de aldık. Sorunuza cevap.com aldık. Onu şu an işte üzerinde çalışmalarını sürdürüyoruz.
Başladınız siz mı sorulara cevap vermeye?
Zaten şu an
sitede
var. Fakat onu ayrı bir sayfa olarak daha yaymak istiyoruz. Okuyucu kitlesini
gelmeye
biraz
başladı
daha
mı sorular?
Yok, şu an henüz lanse etmediğimiz için aha, şu an evet. ilk defa söylüyorum.
Daha yeni başlayacaksınız.
Evet, evet. Çünkü bunu daha önceki dergilerde de yapıyorduk ve hı-hı. çok büyük ilgi görüyordu.
Evet.
Çok fazla soru geliyor. Şu anki tedirginliğimiz sadece çok hani soru alır mıyız ve çok
alırsak
vakit alır mı?
Nasıl cevaplarız değil mi? Onca
uzmanlara danışıyoruz çünkü. Bütün hepsine evet. kendimizin cevap vermesi mümkün değil. O yüzden şimdi onun fizibilitesini mi diyelim
evet,
artık?
Evet, aynen
onu
öyle.
Yapıyoruz.
Hani böyle bir işin altından nasıl kalkabiliriz'in araştırmasını yapıyoruz. Bizim aslında daha önce geçmişte yaptığımız bir şeydi bu. Gerçekten çok da ilgi görüyor. Çok ilginç sorularla da karşılaşıyorsunuz.
İnsanları da için içine
evet,
katıyor
evet.
çünkü.
Yani dahil hı-hı. oluyorsunuz. Meselenin bir parçası haline geliyorsunuz. O zaman da karşılıklı böyle hem etkileşmiş hem de bir takım temel ihtiyaçları ya da temel soruları yanıtlamış oluyorsunuz. Gerçi bilim ofisinde de aslında kısmen bunu yapmaya çalışıyoruz. Çünkü yani hani bizi izleyenler arasında işte 12 yaştan 65 yaş üstüne kadar geniş bir kuşak var. En büyük kısmı da 18-24 arası ve işte bir sonraki Şey dedi, 25 ile 35 yaş arası kesim oluşturuyor izleyenler arasında mı?
İnternette sizi takip edenler mi? Evet. Peki bunun şeyini nasıl yapıyorsunuz? Ön araştırmasını, kimlerin ne şekilde takip ettiğini?
Biz yapmıyoruz, sistemler yapıyor.
Sistem, evet.
Dolayısıyla biz aynı zamanda hem Facebook'ta hem Twitter'da da bulunuyoruz.
Aynı isimde.
Search edildiğinde özellikle hem Facebook hem Twitter size bu tarz geri dönüşleri veriyor yani sayfayı yönettiğinizde.
Çünkü bilim ve teknoloji okurları zaten çok farklıdırlar. Onlar o dergilerden belki şey yok ama tabii şimdi artık çağımız bilgi çağı, işte herkes internette. Acaba daha mı çok okunur kılacak bu sizi? O anlamda baktığımızda dergilere ulaşılmaktansa, çünkü elimizin altında bilgisayar, akıllı telefonlarımızın içinde hemen her zaman her yerden ulaşılabilecek bir şey. Belki okunurluğunuzu daha fazla yapacak.
Kesinlikle öyle olmalı. Yani olmak zorunda da. Çünkü şöyle bir şey var. Siz basılı medyayla uğraştığınızda işte bir ürünün basılması, hazırlanması belli bir zaman dilimine ihtiyaç duyuyor. Oysa siz burada anlık olarak bir şeyi hazırladığınızda o hazırladığınızdan çok daha hızlı ve kısa bir sürede okuyucuya sunabiliyorsunuz ve geri dönüşlerinizi de aynı hızda alabiliyorsunuz. Dolayısıyla tabii ki bugün sosyal ağlar adı altında ya da sosyal medya adı altında tartışılan işte pazarlanan mekanizma bu hızdan kaynaklanıyor. Gerçekten bu hızın bu işi yapanlar açısından büyük bir önemi var. Çünkü yayıncılık siz de çok iyi biliyorsunuz. Her zaman zamana karşı yapılan bir yarıştır ve bu yarışta ne kadar önde yer alırsanız, yani haberlerinizi ne kadar hızlı ve güncel aktarırsanız o kadar doğru bir yerde duruyorsunuz demektir ve o kadar da doğru demeyeyim de olumlu geri dönüş alıyorsunuzdur.
Eklemek istediğiniz bir şey vardı herhalde.
Zaten dünyada da şu an önde gelen popüler bilim dergileri de basılı olarak yayınlananlar hepsi bu tip bir web sitesine sahipler. Yani aydan aya çıkan bir basılı yayınları var. Fakat bunun yanında günlük olarak okuyucuyu tutma açısından ve güncel kalabilme açısından her gün güncellenen sayfalara sahipler.
Ama bu bir dergi basımından, bir derginin ortaya çıkmasından çok daha zor galiba, değil mi? Elektronik ortamda böyle bir sayfayı oluşturmak, ona dizayn etmek, şekil vermek, fotoğraflarla beslemek, desteklemek çok daha zor gibi
rutine oturuyor. Yani ikisi de aslında ilk başta kurulum aşamasında belli zorluklara sahip. Fakat belli bir rutine oturttuktan sonra hem basılı yayında daha önce ilgilendiğimiz hem de şu an online yayında.
Tabii aynı şekilde devam ediyorsunuz. Gönüllülük esas olunca böyle düşünülüyor. Zaten o gözle bakılmasa bu işin altından biraz zor kalkılır gibi, değil mi?
Evet, kesinlikle öyle. Yani umarım bu gönüllülük faslımız bizim de kısa zamanda sona erer. Çünkü bizim de yapmak istediğimiz çok daha farklı işler var.
Ne
hedeflerimize
gibi?
İşte az önce sözünü etmeye çalıştığım daha geniş kapsamlı çalışmaları yapabilmek için. Belki bir miktar destek bulabilirsek o destekler sayesinde biz de gerçekten hedeflediğimiz yere ulaşma konusunda daha etkin ve daha izleyiciyi cezbedecek işler ortaya koymayı planlıyoruz açıkçası. Bilim okuyuculuğu ya da bilim okurluğu bizim ülkemizde çok yaygın ve belli bir temele oturmuş düzlemde de değil ne yazık ki. Çünkü çok uzun yıllardır ikimizin ya da işte bütün arkadaşlarımızın genel tecrübesi, en çok satan derginin tirajı vesaire, bunları göz önüne aldığımızda yaklaşık işte bütünlüğüyle abartarak 250-300 bin bir bilim okurundan söz etmemiz mümkün ülke potansiyelimizle.
Çoğu da teknoloji okurluğuna kayıyor.
Yani
teknoloji daha fazla ilgi görüyor. Bugün birçok yayın kuruluşunun kendi sayfalarında da bilim teknoloji köşeleri var. Fakat baktığınızda genelde hep teknoloji haberleri yer alıyor. Evet. Yani bilim haberleri mesela yüzde belki 20'sidir veya 10'dur. O yönden teknoloji için aynı şeyi söylemeyiz belki ama bilim okurluğu hakikaten çok daha az.
Bu okurluk da sanki küçük yaşlarda başlarsa mı devam ediyor, değil mi? Benim gözlemim sanki bu yönde. Siz katılır mısınız bilmiyorum ama.
Aslında evet, ilgiyle ilgili değil mi biraz?
Tabii yani hani ona çok katılıyorum ama bu ilgiyi oluşturacak mekanizmaların kurulması da oldukça önemli. Çünkü gerçekten şey farkındalık yani bilimle, bilimin bizim hayatımıza kattıklarıyla ilgilenen insan sayısını çoğaltmak tamamen.
Peki bu internet sayfasında bu anlamda gençlere de yer var mı? Gençler de paylaşımda bulunabiliyorlar mı?
Yani hani onlar yazı yazıp bize gönderdiklerinde
evet, yazmak gibi.
Hayır henüz öyle bir mekanizmamız oluşmuş değil.
Ama tartışma ortamımız var. Evet. Yani haberin altında görüş paylaşabiliyorlar.
Evet.
O var. Onun dışında kendi çevremizden hani yazarlığını bildiğimiz, güvendiğimiz kişilerden de yaz alıyoruz. Kendi bu 4 kişinin dışında.
Şimdi tüm bunların hepsini de yine elektronik ortamda yapıyorsunuz tabii. Değil mi? Örneğin postayla gelen şeyleri değerlendirmiyorsunuz herhalde. Bunlar da elektronik ortamda
yok,
oluyor.
Zaten tabii. Bir posta adresimiz yok.
Yok. Hepsi elektronik
artık,
ortamda.
Artık çağımız tümüyle elektronik ortama yöneldiği için ben bazen soruyorum elektrik kesilirse ne yapacağız diye de.
Varsa bir şey olmaz.
Şimdilik tabii bu ortamları iyi kullanmak zorundayız. Bir de tabii artık insanlar daha çok böyle hani ekran odaklı bir yaşama yöneldiler. Herkesin elinde iyi ya da kötü farklı fiyatlarla alınmış bir ekran mutlaka bulunuyor. Var. Ve bu ekranın başında hakikaten çok uzun zamanlar geçiriliyor. Dolayısıyla hani geçirilen bu uzun zamanın bir kısmını da bu hayatta neler oluyor? Çünkü bilim dünyası hayatta tam da içinden bir takım şeyleri araştırıyor, çözüyor ya da hani merak uyandıracak yeni gelişmelere yol açıyor. Böylesi bir yapı içerisinde hani hakikaten bir 10 dakikada ya bugün bilim dünyasında neler olmuş diye karıştırmak bizim çok hoşumuza gidiyor. Bir de bir şeye daha dikkat çekmek istiyorum. Aslında çeşitli bilim sitelerini incelediğimizde o ülkelerin ya da ünlü bilim dergilerinin okuyucularının aslında gerçekten bu işe meraklı olduklarını ve bir takım sorularla aslında bilim dünyasını da yönlendirdiklerini görebilmek de mümkün. Biz henüz o noktada değiliz toplum olarak ama keşke olabilsek. Yani daha doğrusu hedefimiz bu çıtaya yükselmeye çalışmak olmalı. Biz de işte bir nebze ona bir tuz katıyoruz değil mi? Çorbada küçücük bir.
Peki var mı sizin gibi başka gönüllü siteler bilim adına bu işi
var,
yapar?
Var. Yani
üniversite desteğiyle yapanlar var. Ticari olarak yapanlar. Daha çok dergi gibi yapanlar var.
Ya da saysak herhalde bir yolun parmağı.
Kadar ya da geçmez diyorsunuz.
Evet.
Örneğin mesela bugün neler paylaştınız?
Bugünkü paylaşımımız aslında çok ilginç bir doğa olayının fotoğraflanmasıyla ilgiliydi. Dünyanın soğuk bölgelerinde bazen böyle bir doğa olayı olabiliyor. İşte atmosferdeki buz kristallerinin belli koşullarda güneşle etkileşmesiyle oluşmuş bir fotoğrafı paylaştık. O da bu oluşumun nasıl olduğunu anlatıyor. Keşke görebilseydik ekranımızda daha ifade edebilirdi.
O zaman adresi verelim dinleyicilerimiz. Tamam. Şu anda dinleyen dinleyicilerimiz açıp görebilirler.
Tabii.
Verelim adresi de lütfen.
www.bilimofisi.com
adresinden. Gelmeden önce ben çok ilginç bir şey dikkatimi çekti göz gezdirirken. Onu paylaşayım. Şimdi biz okullarda veya işte herhangi ekranda bir haritaya baktığımız zaman dümdüz şekilde görüyoruz haritayı. Dünya haritası özellikle ele alındığında. Fakat şimdi şeyi araştırıyorlar. Bu sonuçta çekilen fotoğraflar, ölçümler falan hep küresel. Yani dünya küresel olduğu için küresel. Bunu düz bir şekilde sokarken mutlaka kayıplar olduğunu ve aslında gerçek dünyayı görmediğimizi söylüyor yazı. Onunla ilgili gidince biraz daha okuyup onunla ilgili bir yazı yazmak istiyorum.
Evet.
Hoş tabii.
Hatırladım haberi.
Evet.
Haber
evet,
bence.
Evet gerçekten.
Aslında doğru tabii.
İlkokuldan beri yani baktığım sayfadan aslında tam anlamıyla gerçeği yansıtmadığını.
Bir de değişiyor tabii biliyorsun. Tabii. Yani hani hiç dünyadaki her şey çok hareketli. İşte bu tektonikler şunlar bunlar. Hiçbir sistem olduğu yerde durmuyor. O hareket içerisinde. Hı hı. Yani 10 yıl önceki bir dünya fotoğrafına baksanız bir de şimdi baksanız arada farklar vardır. Evet. En azından milimetrik boyutta.
O zaman siteye girenler sadece bilime ilgi duyanlar değil. Bu tür konulara ilgi duyanların da bilime merakı belki bundan sonra artabilir, ya, değişebilir.
Aslında
farklı
şöyle,
bir site çünkü.
Evet, yani ben hem sıradan bir insan olarak bilim haberlerinin çok ilginç olabileceğini düşünüyorum. Yani hani bilimle hiç ilgisi olmayan insanlar da takip edebilirler. Öte yandan bilim dünyasının içinde olup da işte ya acaba dünyada ne olmuş bitmiş gibi sorulara da yanıt bulunabilir. Mesela şeyle işte hani bir Ar-Ge yapan bir kuruluşsanız yeni çalışmaların neler olduğunu, ne tür teknolojik üretimler olduğunu izleyebilirsiniz. Çünkü biz malzemeden sağlığa hemen her konuda bilgiyi aktarmaya çalışıyoruz. İlginç olanları seçerek aktarmaya çalışıyoruz. Aslına bakarsanız her gün birkaç haberle geçiştirdiğimiz mevzu bilim ajanslarında bu sayı yüzlere çıkıyor. Hı hı. Yani yüzlerce bilim haberi dolaşıyor ortalıkta. Ama bunların bir kısmı mesela çok yerel oluyor. Yerel olanlarla ilgilenmiyoruz. Evet. Bizi ilgilendiren, bizim de içine dahil olabileceğimiz haberleri aktarmaya çalışıyoruz.
Gönüllülüğün esas olduğu böyle bir siteyi mutlaka ziyaret etsinler, kaçırmasınlar, öğrenebilecekleri çok şey var dinleyicilerimizin, Hayatın Sesleri dinleyicilerinin diyelim. Çünkü ta yurt dışından bizi dinleyen dinleyicilerimiz de iki tıkla girebilirler ve gerçekten çok hoş şeylerle karşılaşabilirler sitenizde. Size çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. İşiniz çok zor gerçekten ama çok keyifle yapılan bir iş olduğu için de umarız hedef kitlenize de bir an önce ulaşırsınız diyelim ve tekrar teşekkür edelim.
Biz kolaylıklar dileyelim.
Sağ olun, var olun. Sevgili dinleyicilerimiz, bilim ve teknoloji yazarı Sayın Serpil Yıldız ve bilim yazarı Sayın Atıl Albayrak'tı. Stüdyo konuklarımız, tekrar teşekkür ediyoruz kendilerine ve Hayatın Sesleri'nde şimdi yine bir müzik dinliyoruz.
Love me.
Dinlediğiniz müzikle Hayatın Sesleri'nin sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Yarışma sözcüğümüzü sizlere hatırlatmak istiyorum. Kar biliyorsunuz. Kar sizler için ne anlam ifade ediyor? Bizimle paylaşabilirsiniz. hayatinsesleri@trt.net.tr adresinden, Facebook ve Twitter üzerinden Hayatın Sesleri diye aradığınızda programımıza ulaşabilir ve karın sizler için neler ifade ettiğini paylaşabilirsiniz. Çünkü yarın son gün biliyorsunuz, yarın programımızın bitiminde bizden bir dinleyicimiz armağan kazanacak. Bekliyoruz sözcükle ilgili, yarışma sözcüğümüzle ilgili düşüncelerinizi sevgili dinleyicilerimiz. Evet, bugünlük bu kadar. Yarın Hayatın Sesleri'nde yine birlikte olacağız. Hoşça kalın. Hayatın Sesleri.